Ayrım 10. Boğaz Gezgini. Pascalis G. Lambardis. Sayfa 128. Paris. Ocak 1950. Paris'e dönüş, sevdiği yüzlerle yeniden karşılaşma ve işini düzene sokma heyecanıyla geçti. Kafasında yeni yeni tablolar oluşmuştu. Yıkıntılar, toplum dışı bırakılan atılımlarla ilgili. Dilencinin bakışları Paris'te de onu izliyordu. Çatı katının sıcaklığında elleri açık bir araya getirmiş avuçlarında duran güvercinleri gözlemliyorken. Kimileri sunduğu buğdayı gagalıyor, kimileri de dik dik ona bakıyordu. Angelos bunlardan birini çok iyi anımsıyordu, resmini çizmişti. Tüyleri beyazdı, rüzgarın savurduğu, dilencinin beyaz sakalı gibi. Tablosunda da işlediği tüm bunlar ona özgürlük duygusunu veriyordu. Natalie kanepeye oturmuş gazete için hazırladığı yazıyla uğraşıyordu. Angelos ise Londra'dan döndükten beri yaklaşık 1,5 aydır hemen hemen tüm gün eseri üzerinde çalışıyor, François ve diğer dostlarını bile eve ziyareti çağırıyordu. ''Ne yazıyorsun orada?'' diye sordu Angelos Natalie'ye, tablodan yüzünü ayırmadan. ''Gazeteye Salvador Dali adında birinin sergisiyle ilgili bir yazı hazırlıyorum. Aa, şu İspanyol, tanıyorum onu. Bir keresinde Montmartre'da bir grupta onunla karşılaştım. Burma bıyıklı, keskin bakışlı. Onu görmeye birlikte gidelim, ister misin?'' ''Elbette, eserlerini gördüm, şaşkınlık uyandırıyor. Geniş aydınlık manzaralarında bir yabancılaşma duygusu veriyor. Sen ne dersin onun için?'' Kendine ait özgür bir sanat koydu ortaya. Bilge birinin soğuk yapısıyla vurguyu ayrıntılarda veren, sanatsal dehayı gösteren, sürrealistlerin bağrındakilerden eşsiz bir sentez yarattı. Tablolarına fotoğraf özenini ve efeyi vurguluyor. Ve bu da dediğin gibi insanı şaşırtıyor. Ancak çok kendine özgü. Başkalarının tuhaf gelecek şeyleri iyi biliyor, özü fark edebiliyor. Dün onunla birlikte olduğumda ona seni sordum. Beni mi? Evet. Ne dedi sana? Başta kim olduğunu anlayamadı. Sonra gördüğü tablolarından anımsadı seni. Ressamlığın içine iyi sözler söyledi. Seni tanımak istiyor. Sen ne dersin? Yaşamı betimlemede edindiğiniz düşünce ve tarzınız söz konusu olduğunda aranızda birçok ortak nokta olabilir. Başını çevirdi, kıza baktı. Fırçayı yanındaki sehpanın üzerine koydu, tabureden kalktı. Uzaktan resmettiği tablonun karşısına oturdu ve her zaman yaptığı gibi onu incelemeye koyuldu. Devamı nasıl olmalı ya da yaptığı bölümlerin birbirine olan uygunluğu nasıl diye saptamaya çalışırdı. Avuçlarında kuşlar tutan adamı donatmayı sona bırakmıştı. Angelos, bu adamda seni çeken neydi? Bana önemli bir sır söyledi. Bakışlarından sanmıyorum bir şey sakladığını, tersine gerçeğin açık bir ifadesi var. Tam olarak öyle. İnsan gizeminden arınmalı. Hiçbir şeyle bağı yok. Su üstünde duruyor. Beyaz ruhu kuşlarla birlikte var oluyor. Yiyeceğini onlarla paylaşıyor. Tek örtüsü gökyüzü. Birlikte konuşurken kendimden utanıyordum. Çünkü hiç sorunu yoktu. Yaşam onu yağmur birikintilerini atmış olsa da sahip olmayı istediğim şey yok diye sızlanmamam gerektiğine ikna oldum. Onun mantığına göre dünyada kederli insanlar vardı. Sadece çare arayan ve bulamadıklarında alışkanlıklarından kopan, yalnız başlarına desteksiz kalan, sonra da bu kadar ağır bir yükü taşıdıklarından, ruh olmak için bağlarından serbest kalıyorlar. Tablodaki adama bakaraktan bunları söyledi. Onu da konuşuyordu sanki. Sonra da bakışlarını Natalie'ye çevirdi. Ona baktı. Her seferinde içinde oluşan duygularını gözlerinin içine akıtaraktan. Yaşamın nimetlerini artık fark edebiliyorum. Anlamını kavrayabiliyorum. En azından bugün bana mutluluğun anlamını ve onu yaratmak için nerede bulunduğunu verdi. Bakışları sonra kızın yüz hatlarında dolanmaya başladı. Ayrıntıları üzerinde duraraktan. Gittikçe güzelleştiğini düşünüyorum. Çünkü güzel gözlerine yansıyorum ve duygularında bulunuyorum. Sevgi her zaman insanı güzelleştirir. Kollarını Angelos'un boynuna doladı. Aralarında bir nefeslik mesafe vardı. Başını eğdi, Angelos'u öptü. Hafifçe ayakları üzerinde kalktı, sarıldı ona. Tüm gücümle söylüyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Aşkı tanıdığım için mutluyum. Bir gün uzaklara gideceksin biliyorum. Seni bundan vazgeçiremeyeceğimi de biliyorum. Güzel bir şeye baktığımda seni görüyorum karşımda. Nefesinle alıyorum nefesimi. Önümdeki renkler güzelliğini şekillendiriyor. Bağışla beni küstahlığım için, fakat seni kendimle bir tutuyorum. Güney rüzgarlarının estiği günlerde sıcağı getiren, dünyayı, toprağı ve göğü kaplayan. Güney rüzgarlarının estiği günlerde seyyahların gökteki ışığa kendilerini verdikleri. Çağırıyordu onları yaşamın ne olduğunu görmeye. Güney rüzgarlarının estiği günler anımsatır bize rüya bulutlarında yolculuk etmeyi. Özgürce sunarız kalplerimizdeki sözleri. Görüyordum havanın yağmuru sürüklediğini, görüyordum sanatın doğayla eş olduğunu. Bir hafta geçmişti. Natalie'nin büyük konusu sanat çevrelerinde konuşuluyordu. Angelos, François ile birlikte Saint-Germain bölgesine gitmişti. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin aydın bir hocasıyla buluşmaya. Vakit daha erkendi. Sen Nehri yakınında Bonaparte yoluna doğru bir yürüyüş yaptılar. Önceki gün Natalie ile İspanyol ressamın sergisine gittim. Ama Natalie'nin bu adamla ne ilişkisi var? Herkes ondan söz ediyor. Eserlerinde başka bir boyut var. Herkes hissediyor. Görünenin ardına başka bir gerçeği de gizliyor. Maddeden uzak olan özgür hayal dünyasını. Onunla konuştun mu? Evet, Natalie tanıştırdı. Onunla bir röportaj yaptı. Ne konuştunuz? Genel şeylerden söz ettik. Herkesin kendi tarzıyla, kendi sesini ve farklı bakışlarını verdiğini, ayrıca ortak amaca pek çok yolun çıktığını. Paris'teki eserlerimi görmüş, aklımdaki tarzı öğrenmek istedi. Ne dedi sana? Hoşuna gittiğini, şaşırtıcı olduklarını, canlı ve uzağa gören bir tür yalaz olduklarını. Daha başka? Biraz tereddüt etti, böyle konuşmalarından kaçınırdı. Şimdiki durumu gösteren geçmişi içerdiklerini ve ilerisi için kim olduğumuzu unutmayalım diye özgün yöntemler umuyor. Göze çarpan tespitler yapmış. Kendi görüşünde ısrar ediyor. Ne iyi yapıyor? Salvador Dali gerçekten de bir gün Kardec galerisinden geçerken yakaran Natalie tablosu önünde durmuştu dikkatlice bakmak için. Sonra içeriye girip vitrindeki tabloyu kimin yaptığını sormuştu. Marshall de Angelos'tan söz etmiş, ona galeride olan başka bir tablosunu göstermişti. Paris'ten doğuya uzanan tablosunu ilginç yaşamı olan önemli bir ressam demişti sonunda galericiye. Sergide karşılaştıklarında da Angelos'u çok ölçüp biçmişti. Birlikte konuşma fırsatı pek olmadı. Çünkü başka ziyaretçilerle ilgilenmek zorundaydı. Fakat ayrılırken yollarının çakıştığını ve kendisini tanıyacağını söylemişti. Café de Fleur de Angelos ikinci kahvesini de sipariş etmişti. Garson küçük bir masa etrafında toplaşan kalabalık bir grubu zorla aşarak fincanı masasına bıraktı. Gençler iki hocalarıyla birlikte fakülteden çıkıp kahve içmeye gelmişlerdi. Konuşmalarından okumuş oldukları anlaşılan başkaları da onlara katılmıştı. Sohbetleri yetenek ve çalışmalar üzerineydi. Tüm mantıklı açıklamaları dile getirdiler. Konuları görünür kıldılar. Sorunlar ve nedenler üzerinde durdular. Orada olanların sözünü ettiği son konu özgür düşünemediklerinden dolayı duydukları sıkıntıydı. Sözü Natalie tablosuna getirdiler. Onun daha çok teşhirci bir sunum, kişiye ve maddeye tapınma eğiliminde olduğunu söylüyorlardı. 1934'ten sonra her çeşit bağı koparan sürrealistlerin bakışları aleyhinde konuştular. Angelos boğulduğunu hissetti. Tüm söylenenlerin hemen hemen tek bir odağı vardı. Gerçeği tıkamak. Canlılık yitip gidiyordu. Az bir ateşi kalmıştı. Onu da söndürüyorlardı. Dayanamadı. Binlerce düşünceyi baskı altına aldığınızı unutmayınız. Onu biraz özgür kıldınız. Sadece size gelmesi için. Bir bez parçası ya da beyaz bir kağıt aldınız ve oraya kendi dünyanızı resmediniz. Ortaya yaşama isteği çıkar. Çöküntü değil. Ruhu ufalıyor, kuşatıyorsunuz onu. Soluk bile aldırmadan. Yeter artık. Hayata renk verin. Yeni doğmuşçasına. Şimdi çocuk olsaydınız ne yapardınız? Tam olarak bu gerçeği yansıtın. Bir sessizlik oldu. Yan masadaki müşteriler döndüler. Ona baktılar. Angelos sakin bir tonla konuşmasını sürdürdü. Yaratının açıklanması başka bir iştir. Onu nasıl öğrettiğinize bir bakınız. Karanlığa gömülmesine meydan vermeyiniz. Onu bazı Alman filozofları gibi de ele almayın. Onlar sonunu görmek için içine giriyorlar. Kendilerine izin verilmeyen yerlere ve gerçek sınırlarını kaybederek yutuluyorlar. Eski elenler ölçüyü temel tutarlardı. Bunun dışına çıkmaktan özellikle kaçınırlardı. Çünkü aşırı da yiter gideriz. Angelos konuşmasını kesti, sonra da yerinden kalktı. François'a gitmelerini işaret etti. Dışarıya temiz havaya çıktılar. Kendinden emin bir şekilde yürümeye başladı. François yanına geldi. Ruhları sönmüş onların. İyi şeyler söyledin Angelos. Yarısıydı. Güzel düşüncelerle başlamışlardı. Daha fazla devam edemez. Boş bir alanda gerçeği bulamazlardı. Hepimizin artıları ve eksileri var. İsteyen istediğini seçebilir ama gerçeğin nerede bulunduğunu da saptaması koşuluyla. Salt tırmanmanın ipine tutunursak o bizi kendiliğinden yukarıya çıkaracaktır. İçlerinde inanç yoksa ne söyleyebilirler ki? Hangi mucize oluşur eğer ona kendileri inanmıyorsa? Düşüncelerini gerçekleştiremeyecekler. Onları ne suçluyor ne de yeriyorum. Fakat doğruları söylüyorum. Olumsuz etkiler istemiyorum. O zaman kaderimizi de boyayalım. Gündelik hayatımızı betimlememiz gerekiyor. Gerçekleri yoğurup yaratmalıyız. Hayallerimizi yaratıcılıkla biçimlendirmemiz gerekiyor. Sadık olmalıyız duygulara, seslenen cazibeye. Ne yapıyorsam François, yapmaya devam edeceğim. İlk önce buna inanmam gerekiyor. Sonra da bunu yansıtmam. inanç yoksa peşinden gitmek de boşunadır. Son günlerde üzerinde bir sıkıntı duyuyordu. Tanımsız bir keyifsizlik ve karamsarlık vardı. Yerinde duramıyordu. Dilenci konulu tablosunu bitirmiş, taslağı olmaksızın başka bir konuya hazırlanıyordu. Gülümsemeyi unutmuştu. Ağzına kilit vurmuş gibiydi. Çok az konuşuyordu. Sık sık dışarıya çıkıyor, ne yöne gittiğini aldırmadan yürüyordu. Natalie bir sorun olduğunu anladı. Akşam kendisini eve götürürken. "Neyin var Angelos?" diye sordu ona. "Hiçbir şey. Hiçbir şeyim yok. Sıkma canını." ''Bir şey yok deme, benden gizleyemezsin.'' Başını eğdi. Ne diyeceğini bilmiyordu Angelos. Natalie onun elini tuttu ve sıktı. ''Konuş.'' dedi vurgulu biçimde. ''İçimde bir sıkıntı var, açıklayamayacağım. Kötü bir his. İçindeyim sanki. İçimden atmayı unutmaya çalışıyorum. Olmuyor. Bir şeyi çok düşünürsen mesajlarını alabilir ve bunun farkında olursun. Böylece çoğu kez ruhun başka bir boyutuyla tanımsız bir iletişim kurabilirsin. Bilinçaltının çalışması gökyüzünde yolculuk etmesi gibi.'' Savaş imgesi gibi düşlüyorum seni ey içimdeki seyyah. Ulemalar ki senin peşinden gitti. Ve sen işaret koymuşsun İstanbul'un gezinti yerlerine. Kırpılmış zamanın kopmaz bir parçasında sanıyorum yaşamaya devam ediyorsun ve özlem içinde boyun bükmektesin. Merhamet gösterinin adı altında sana dua ettiğim tek şey senin iyi şeylere egemen olmandır. Diriliş gününe dek. Devamlı mesajlar alıyordu fırtınalı denizden. Hangi dalgalarda acımasızca çarpmakta olan Paris'in ortasında unuttuğu bu güçlü ilham soluklarını bildirmek üzere? Gerçek acıdır. Kimi zaman mutluluk, kimi zaman da keder sarar bizi. Yaşam böyledir. Bir ileri bir geri. Zaman dönüyor sürekli. Akşamın geç vaktinde Montmartre'ın karanlık sokaklarında dolaşıyordu. Uzaktan evde ışık olduğunu fark etti ve kendi kendine sordu. Madame Marie uyumadı mı? Adımlarını hızlandırdı, kapıyı açtı ve salona girdi. Madame Marie onu bekliyordu. Yüzünden bir şey olduğu belliydi. ''Ne oldu?'' diye sordu kadına. Kadının yanına yaklaştı, yüzünün ıslanmış olduğunu gördü. İstanbul'dan bir telgraf geldi. ''Ne yazıyor?'' ''Kendin oku.'' Cebinden bir zarf çıkardı ve Angelos'a verdi. Angelos zarfı açtı, içindeki kağıdı okudu, birkaç kelime yazıyordu. Babanın Bengal'e gitmek üzere yolculuk yaptığı gemi Akdeniz açıklarında batmış. Kurtulan olmamış, Yunanistan'a gel. Seni öpüyorum annen. Aniden bir dayanağının yıkıldığını hissetti. Yüzüne hüzün çöktü. Madame Marie de yanına gitti, ona sarıldı. Angelos'un tepkisini görünce o da ağlamaya başladı. Babasını kaybetmek onda derin üzüntü yarattı. Günlerce öyle durgun kaldı. Gözleri hiçbir şey görmüyor gibiydi. Yaşamından çocukluk dayanağı kopmuştu. Yeryüzündeki yabancı yerleri doğuştan öğretmişti ona. Oturup dönüşünde dikkatli babasının anlattıklarını dinlediğini anımsadı. Tüm dünyayı dolaşarak büyümüştü. Gördüğü tüm halkları anlattığında onları tanıyor, oralara gitmiş, onları yaşamış gibi olurdu. Bazı kereler tanımadığı yerlere gittiğinde yabancılık çekmezdi. Mutlaka küçüklüğünde babasının anlattıklarından duymuştur. Aslında bu olayda hüzün yoktu. Çünkü köklerimize bir geri dönüştü. Ruh bir kuştu. Bir an gelir önümüzden kaybolur gider. Ben de başımı yastığa koymuş dostumu düşünüyordum. Tüm duygularımızda benzerlik vardı. Seni unutmuyorum dostum. Burada uzakta olsam da. Acın benim de acımdır. Tanrı elini uzatır. Bizi güneşe tekrar ışığa çıkarır. Zaman gelecek dağın ötesine biz de gideceğiz. Bir gün orada karşılaşacağız. Şunu da unutma. Bugün ne yapıyorsak zaman gelecek hesabını vereceğiz. Bugün keder içindesin ama döktüğün gözyaşı bir gün sona erecektir. Ben de ağladım senin yitirdiğini. Acı çeken İstanbul'dan Ramazan ayında yola çıkıp Yunanistan'da buluşacağız. 1950 yılının Ramazan ayı Mart'ın sonuna geliyordu. Bayan Eleni ile Selanik'e gitmeyi kararlaştırmıştık. Daha sonra Zirar'da gelmeye karar verdi. O günlerde tatildeydik. Angelos'la o sırada bir araya gelmek yerinde olacaktı. Deniz kazasının ardından 15 gün geçmişti. Angelos'a Sina'dan bir mektup gelmişti. Mektupta Peder Prodromos ona Tanrı'nın babasının yanına aldığını, erken ya da geç kimsenin onun isteğine karşı koyamayacağını ve daha başka şeyler de yazmıştı. Angelos'un ruhunu rahatlatacak. Doğum ve ölüm üzerine genel olarak farklı bir açıklama getirmişti. Buna tümden yok oluş denmezdi. Sadece uzun bir uykuydu. Onu bulmaya gideceğim diye düşündü Angelos. Selanik'ten sonra Sina'ya gideceğim. Zamanı geldi. Orada başka bir çıkış bulacağıma inanıyorum. Ellerini sıkıca göğsüne dayadı, aynı güçle aşağıya doğru indirmeye başladı. Derin derin soluyordu o güçlü ölümsüzlüğü. Gitme zamanı gelmişti. Angelos yavaş yavaş hazırlanıyordu büyük yolculuğuna, aklına doğuda aradıklarını getirerekten. İstanbul, Mart 1950. Ah bu Mart ayı, nasıl da sarsar mevsimi ve her zaman olacağı belirleyen, başka türlü açıklanamayan coşkuları getirir. Boğazdan evvelce geçen bir gemi bana senin geleceğinin sirenini çaldı. Ortaköy camisinin dışındaki çeşmelerde ibadet eden Müslümanlar kalplerini yıkıyordu. İçeriye temiz gitmek için. İmamın batı minaresi üzerinde yaptığı günün 4. çağrısında. Saat öğleden sonra 5'e yaklaşıyordu. Ardından Agios Fokas Kilisesi'nin çanları duyuldu. Cemaatini akşam ayinine çağırıyordu. Ne tesadüf, herkes kendi tarzında ibadet etmeye gidiyordu. Aynı zamanda biraz ötede bir Yahudi sinagogu da vardı. 3 farklı inanç birlikteydi aynı yerde ve benim için alışılmış bir olaydı. Bunu küçüklüğümden beri bilir ve yaşarım. Mutlu muyum, mutsuz muyum bilmiyorum. Bildiğim başkasının inancına saygı duyuyor olmamdır. Ah şu İstanbul, gerçekten de her şeye sahip. Bizanslılar doğru söylemişler, burası doğu ve batının merkezi diye. O gün İzmir'den misafirlerim vardı. Gülay'la Remzi gelmişlerdi. Onun varlığı bana güç veriyordu. Uzun zaman olmuştu onu görmeyeli. Bakışlarıyla beni okşamasını özlemiştim. Geç vakit Ortaköy Meydanı'nda yürüdüğümde onun yanımda olduğunu hissediyor, mutlu oluyordum. 2 gün önce gelmişlerdi ve üçümüz Boğaz'ın güzelliğini izlemek üzere Ortaköy'e inmiştik. Zaman tükenir diye bir şey yoktur. Tükenen sadece biten biziz. Bir gün sona erecek olan. Adımlarımız başka adımları getirecekti. Hiçbir şey durduramazdı yaşamı. Tek başına ilerlemesini sürdürecekti. Üçümüz yaşamdan bahsediyorduk. Varlığımızın özünden ve nedeninden. O sırada siyah giyimli bir kadın meydandaki evlerin önünden geçiyordu. Agios Fokas'a doğru. Bayan Eleni Komnini idi. Hemen durdum ve beni duyması için yüksek sesle ona seslendim. Bana doğru döndü. Beni görünce durdu, yanımıza geldi. Remzi'yi uzaktan tanıyamamıştı. Gelin bayan Eleni, bakın bugün kim geldi. Yakına gelince Angelos'un fakülte arkadaşı olan Remzi'yi tanıdı. Aa Remzi, ne kadar oldu seni görmeyeli. Remzi'ye sarıldı, iki yanağından öptü, sevindiğini göstererekten. Ne yapıyorsun, nasılsın diye sordu. İyiyim, çok iyiyim dedi Remzi. Dilerim. Size kız kardeşimi tanıştırayım, zarif olduğunu duymuştum. Döndü ve Gülay'a baktı. İyi bir kıza benziyor dedi bayan Eleni. Teşekkür ederim dedi Gülay gülümseyerek. Aceleyle nereye gidiyorsunuz diye sordum ona. Nereye gideyim bedbaht halimle, kilise 2 mum yakmaya, biri kocamın ruhunun rahat etmesi için, diğeri de Tanrı oğlumun yolunu aydınlatsın diye. Evimin 2 erkeği vardı, ikisini de yitirdim. Sabır bayan Eleni, sabrı bırakmayın, birkaç gün içinde oğluna kavuşacaksın, ona cesaret vermen gerekecek. Sabrı ne yapayım Ömer, sanki baba ve oğul ödünç olarak verilmişlerdi bana. Biz de az önce bunlardan söz ediyorduk, siz gelmeden önce. Bunları söylemen iyi ama ne çıkar, sizin de canınızı sıkmayayım kendi dertlerimle. Sizin sıkıntınız bizim de sayılır, bunu unutmayın. Bayan Eleni elini kaldırdı, yanağımı okşadı. Güzel sözlerin için teşekkür ederim Ömer, çocukluğundan beri evimizdesin. Seni kendi oğlum gibi bilirim. Yunanistan için kağıtınızı hazırladınız mı? Daphne ilgileniyor. Ben nasıl yaparım? O gün bir de gelse. Gideyim artık. Sizi gördüğüme sevindim çocuklar. Eve de gelirseniz daha memnun olurum. Geliriz, size söz veriyorum dedi Gülay. Hoşça kalın dedi ve uzaklaştı bayan Eleni. Bu kadın iyilik dolu diye yavaşça fısıldadı Gülay. Çok tatlı konuşuyor. Angelos nasıl diye sordu Remzi. Gelecek hafta Selanik'te göreceğiz onu. Gitmek belki de onun için iyi oldu. Niçin böyle söylüyorsun? Çünkü orada iyi bir ün elde etti. İşinde ilerliyor. Her peygamber kendi konusunda peygamber olurmuş. Keşke onu görmeye ben de gelebilseydim sizinle. Bu Rum'u seviyorum. İkimiz çok şey yapabilirdik. Haritalar arasında iyi yolculuk ederdik. Sizin gezmeniz iyi de haritaların değil. Ülkelerin sınırları sürekli değişiyor. Korkunç bir şey. Kim bilir daha kaç kez ülkelerde değişiklik yapmak zorunda kalacağım. Tarih Medcezir gibidir. Kimi zaman şuraya, kimi zaman buraya taarruz eder. Kimi zaman da dinginleşir ama sonra tekrar baştan alır. Angelos'la karşılaştığında söyle ona, bir gün yollarımız çakışacak. Haritalarım bir gün bulacaktır onu. Şunu da söyle ona, birlikte güzel bir dünya kurabiliriz. O anlayacaktır ne demek istediğimi. Sana vereceği yanıtı biliyor musun? Neymiş? O an kuşkusuz gelecektir. 10. ayrımın sonu, sayfa 139.